Öncelikle merhabalar. Gerçek podcastlere başlamak benim için gerçekten heyecan verici. Önceki podcast de podcastti ama tanıtım podcasti gibi oldu. Yalnız dinlemediyseniz onu ihmal etmeyin. Çünkü orada ilk 5 dakikadan sonra bu podcastin konusuna başladım. Hatta sonra onu bölüme dönüştürdüm fakat düzeni bozdu. Böyle olunca sezon 0 yapmak zorunda kaldım. Merak etmeyin, sezon 0'da bir tek o var. Ayrıca podcastlerinin süresini yarım saat olacak. Evet, hazırsak yavaştan geçiyorum. Ama öncelikle aşağıdaki sesli mesaj linkiyle sorularınızı bana göndermeyi unutmayın. Bir önceki bölümde en son kara deliklerde kalmıştık. O konuyu bu bölümün sonlarına kadar bir daha açmayacağım. Onun dışında, şimdi konuşmak istediğim bir şey var. Dün birazcık galaksilerden ve içeriğinden bahsettik. Fakat neyden bahsetmedik? Galaksi türlerinden. İşte bu bölümde galaksi türlerinden ilerleyeceğim. Haydi o zaman, geçelim. Uzun bir konuşma olacak. Fakat uzun konuşmaları severim. Bu yüzden gerekli ne varsa bahsetmeyi umuyorum. Umuyorum. Ne kadar uzun yapabileceğimi bilmiyorum. 7 günde 10 A4 doldurmak birazcık zor gibi duruyor önümde. Evet, doğru. Bu bölümün konuşma metnini yazmak neredeyse 10 A4 kadar bir şey ediyor. Ortalama 1 A4 4 dakika ediyor. Yani anlamışsınızdır. Neyse. Biricik bilgi vermeden 2 dakika gitti ya. Ben ne yapayım yani? Evet. Ege, kendini hatırla. Bu bir sohbet veya dert anlatma podcast'i değil. Kimse bununla ilgilenmez. Ah, yeter. Başlıyorum artık. Sinir oldum. Zaten bir müzik daha girecek. Ay boşver. Boşver. Evet başlıyoruz. Galaksi'de. Bir. Hayır olamaz. Yine müzik giriyor. Eliptik galaksiler. Evrende en çok bulunan tür budur. Bu tür yıldızlardan çok gaz ve tozu içinde barındırır. İçinde 50 milyar yıldız barındıracak büyüklükte bir galaksi yerine eliptik bir galaksi geçseydi, içinde sadece 3-4 milyar kadar yıldız bulunurdu. Ayrıca yaşlı yıldızlar içinde daha fazla bulunur ve yeni yıldız neredeyse hiç doğmaz. Yıldızlar rastgele yönlerde de hareket edebilirler bu ilginç türde. Sonra sarmal galaksiler geliyor. Bu galaksilerde ortadaki dev kara delik etrafında sarmal biçimde dağılmış kollardan meydana geliyor. Ayrıca bu galaksilerde bütün yıldızlar, gaz, toz aynı yöne dönüyor. Bir ilginç özelliği ise çubuklu sarmal diye adlandırdığımız ilginç bir özellik. Bu özelliği ilginç dediğim için herhalde çok nadirdir. Çok uzaktaki galaksilerden diye düşünüyorsunuz. Düşünüyorsunuz da. Yok. İlginçlikle nadirlik arasında hiçbir şekilde bir bağlantı yok. Yok. Bu özellikle Samanyolu'nun galaksisinde bile var. Yani bayağı yaygın. Sadece ilginç. Ama merak etmeyin. Herkes böyle. Eğer bu konuda yani düşünme konusunda uzman değilseniz siz de 8 milyar insan gibi düşünme konusunda böyle pek çok hata yapıyorsunuz. Bu sadece biri. Ve ben çok iyi bir düşünür müyüm? Hayır. Felsefe düşünme konusunda pek bir ilgim yok. Benim konum uzay ve uzay düşünmeyi gerektirdiği için böyle bir bilgi var elimde. Neyse, konu nereye geldi bakın. Neredeyse bir dakikadır sizin zamanınızı yiyorum. Çünkü bir dakikadır güya 5 saniyelik bir açıklama yapacağım. Galaksilerin çubuklu sarmal özelliği nedir? Öyleyse konuyu pek uzatmak istemiyorum. Aslında benim için çok iyi oluyor. Podcast için söz bulmuş oluyorum. Ama ben sizin zamanınızı yiyerek geçinen adamlardan değilim. Size olabildiğince bilgi vermeye çalışıyorum. Samimi bir şekilde. Öyleyse artık geçelim şu çubuklu sarmal denen şeye. Sonuçta 100 kişi bu podcast'i izlese toplam 400 dakika yedim boş boş konuşarak buraya. Evet, çubuklu sarmal denen şey, yıldızların merkezden çubuksu bir biçimde uzaması ve sarmal kolların çubuğun uçlarından çıkmasıdır. Evet, haklısınız. 5 saniye için 3 dakika değmezmiş. Neyse, biz devam edelim. Sarmal galaksileri de şöylecik bir gözden geçirdikten sonra düzensiz, diğer adıyla bulut galaksileri bakalım. Ama unutmamamız gereken çok önemli bir şey var. Bulut aynı zamanda bir kütle çekimi etrafında yoğunlaşmış renksiz gaza ve toza denir. Oort bulutu bunların bir örneği. Yıldızımızı çevreleyen Oort bulutu Kuiper kuşağının arkasında bulunuyor. Kuiper kuşağı da tüm gezegenlerin arkasından Güneş'i çevreleyen bir asteroid kuşağı. Neyse, Oort bulutu büyük oranda gaz ve biraz da toz bulundurur. Unutmayın, tozlar aslında Türkiye'den daha büyük olabilecek taş parçalarıdır. Oort bulutu kısaca bir tanıttık. Bu Oort bulutunun çapı yaklaşık bir ışık yılıdır. Yani gerçekten büyüktür. Fakat bizim ölçeğimizde. Uzayda gerçekten çok büyük cisimler bulunur. Hayal edeceğinizin belki trilyonlarca katı büyüktür. Ancak anlayın diye söylüyorum. Bir kum tanesinin bile trilyonlarca katını olsa onu bile hayal edemeyiz. Trilyonu bile hayal edemiyoruz. Trilyona kadar saymak bir yılımızı tamamen alırdı. Uykuda da saysanız bir yılda trilyona ulaşamazdınız. Evet, uzun sözün kısası veya varmak istediğim yer Oort bulutu gibi bulutların bulut galaksilerinden çok farklı şeyler olduğu. Bulut galaksilere dönmeden önce artık bir saniye bekletebilirim size. Oh. Bulut galaksilerin bir şekli yoktur. Her şekle girebilirler. Tam anlamıyla bir kaos mevcuttur. Hiçbir şey birbiriyle bağlantılı değildir. Düzensizdir. Çoğunlukla yıldızlardan oluşur ve genellikle küçüklerdir. Ayrıca evrende en az bulunan galaksidir. Yani kısaca hepsinden bahsettik şu anda. Neredeyse son 7-8 dakikadır bunlardan bahsediyoruz ve anca bunları tamamladık. Bu hatayı en kısa sürede düzelteceğim. Bunun için rahatsız olan olursa lütfen podcast'i şimdiden bırakmasın. Bir sonraki podcast'lere daha fazla bilgi içerikli olacaktır. Aslında bayağı bilgi içerikli. Sadece konudan sapıyorum ama neyse. O zaman da bu konuyu uzatmayalım. Hemen diğer konumuza dönelim. Ne olabilir konumuz? Ben şu anda bulamıyorum mesela konuyu. Hep hatırlattığım sesli mesaj linkinden böyle konuşmamı istediğiniz konuları da yazabilirsiniz. Bu arada konumuz kümeler ve süper kümeler. Daha sonra da kataloglardan bahsederiz. O zaman şimdi kesin stilsiz bir şekilde bilgi vermeye başlıyorum. Derin tın tın tırekso. Vıttıs vıttıs ye. Küme nedir? Kümeler kütle çekim etkisiyle birleşmiş galaksi topluluklarıdır. Her galaksi küme içerisinde yer alır. Bizim kümemizin gerçekten çok yaratıcı adı var. Satürn'ün halkalarına verilen ad kadar beter olmasa da beter yani beter. Yani adı yerel küme. Yerel kümemizde 3 büyük galaksi ve onlarca küçük cüce galaksi bulunur. Onun dışında bir de büyük galaksilerin etrafında dönen uydu dediğimiz galaksileri de sayarsak yaklaşık 30-40 adet galaksiden oluşur kümemiz. Yerel kümedeki en büyük galaksi Andromeda'dır. O adı her yerde geçen Samanyolu'ndan dahi ünlü olan ünlü. En yakın değil ama öyle bir algı oluşmasın. Samanyolu'nun çevresinde dönen galaksiler ve Samanyolu'nun yediği galaksiler çok yakın Andromeda'dan aklınızda bulunsun. Onlardan da biraz sonra bahsederiz. Andromeda'nın içine neredeyse 1 trilyona yakın yıldız bulunur. Nasıl rakam ama? Aslında bu kadar yıldızın olmasının nedeni merkezinde süper kütleli kara deliklerden 2 tane bulunmasıdır. Yok, ben almayayım. Çünkü süper kütleli kara deliklerin yakınlarında onlarca da küçük kütleli kara delik var. Peki biz onları göremiyorsak nasıl biliyoruz? Biliyoruz işte. Onlardan da bahsederim biraz sonra. Bu kadar çok konuşması gerçekten iyi oldu bence. Evet. Güzel bilgi bombasına devam edelim. Aman yok, dursun değil. Devam. Yazım hatası olmuş. Bir de gülen yüz var burada. Nasıl okuyacağımı bilmiyorum. Güleyim seyeyim bari. Evet, yine çok konuştuk. Şu dırın tın tın tırekso'ya devam etmeliyim. Andromeda'dan birazcık bahsettik. Şimdi karşınızda triangulum var. Diğer adı üçgen. Hiç benzemese de öyle. Üçgen. Üçgen galaksisi Samanyolu'nun 3'te 2'si kadardır. İçinde 200 milyar civarı yıldız bulunur. Samanyolu'nda bu sayı 300-400 milyar civarıdır. Haklısınız. Kendi galaksimizi tam tanıyamadan diğer galaksilerdeki yıldızlara gözümüzü uzatmışız. Oralarda yaşamak istiyorsanız 300 nesil beklemeniz gerek sanırım. O yüzden bırakın, boş verin. Güzel bir galaksi var karşınızda. Ona bir bakın önce, sonra bakarsınız diğerlerine. Üçgen galaksisini ilk kez gözlemleyen adam Giovanni Battista Hodierna'dır. Ayrıca adının nedeni de üçgen takım yıldızı yönünde bulunmasıdır. Andromeda da ismini aynı nedenle almıştır. Andromeda takım yıldızının yönünde olduğu için. Ayrıca Triangulum, yine biraz sonra anlatacağım, Messier kataloğunda M33 olarak yerini kapmıştır. Yerel gruptaki, yani diğer adı böyle, bütün büyük galaksilerle ilgili bilgi verdikten sonra diyecektim ki Samanyolu ile ilgili söylemem gereken bir şey var. Samanyolu'nun yerel grupta ikinci en büyük galaksidir ve Güneş sistemi onun Orion kolunda yer alır. Yani çok dışta. Daha içerisinde olsaydık bu bilgileri edinemeyecek kadar çok gaz, toz ve yıldız başımıza yığılırız zaten. Neyse, şimdi yerel gruptaki bütün büyük galaksilerle ilgili verdikten sonra diyebilirim. Yani yerel gruptaki bütün büyük galaksilerle ilgili bilgi verdikten sonra anlatırım dediğim şeyler hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle Samanyolu'nun etrafında dönen galaksiler, evet, var. Daha önce üzerine basmıştım. Mesela Büyük Magellan Bulutu. Adı üstünde bir bulut galaksi. Yani düzensiz ve Samanyolu'na çok yakın olduğundan dolayı gökyüzünde Dolunay'dan 3 kat daha büyük gözüküyor. Tabii biz bunu göremiyoruz. Çünkü Güney Gök Kutbu'na çok yakın ve biz Kuzey Yarımküre'de olduğumuz için Güney Gök Kutbu'nu göremiyoruz. Nasıl Kuzey Gök Kutbu'na yakın olan kutup yıldızı hep aynı yerde kalıp Güney Yarımküre'de yaşayanlar için gözükmüyorsa, Büyük Magellan Bulutu da çok olmasa da güneye yakın. Peki şu Samanyolu'nun yediği galaksiler? Samanyolu bir galaksiyi nasıl yer ki? Yer işte. Şu an Samanyolu'na kritik derecede yakın bir galaksi olan Cüce Yay galaksisi Samanyolu ile çarpışıyor. Ama bu çarpışma çok sakin gerçekleşiyor, merak etmeyin. Uzaydaki uzaklık ölçeği gibi zaman ölçeğinin de bizim kullandığımız gibi olmadığını kavramışsınızdır. Çünkü buradaki olay 1 milyon yılda sadece birkaç yıldızın Yay galaksisinin Samanyolu galaksisine geçmesi gibi bir şey. Ayrıca herhangi bir şeyin uzaklığının çok büyük olmasından dolayı hiç çarpışma gerçekleşmiyor. Kısaca bir anlatımdan sonra yeme kavramının aşırı sakin bir çarpışma olmasını anlamışsınızdır. Şimdi diğer konuya dönelim. Kara deliklerin bir yerde olduğunu nasıl anlıyoruz? Ama önce şöyle bir güzel müzik gelsin. 10-15 saniye dinlenmeyi hak ettim bence. Kara delikler etrafında çok güçlü, gözle görülemeyen gama ve X ışınları saçıyorlar. Ayrıca fazla radyasyon yayarlar ve çok fazla kütle çekim güçleri vardır. Sonuçta bir galaksiyi oluşturacak kütle çekim sahibiler. Bir önceki tanıtım podcast'ı dediğim podcast'ten hatırlarsınız zaten. Etrafına dönen onca şey ve olası olmayan karanlık bir bölge, yani kara deliğin kütle çekiminin ışığı bile çekecek kadar güçlü olduğu bölgeden bahsediyoruz. Buna olay ufku diyoruz. Yine kara deliğin orada olduğunun bir kanıtı. Keşke size arada bir resimler gösterebilseydim. Çünkü şu anda elimde Andromeda'nın merkezinden gelen süper kütleli kara deliklerin yaydığı anlaşılan X ışını verileri var. Bu verileri Chandra X ışını teleskobu kullanarak alıyorlar. CHANDRA. Ayrıca yine evrenin önemli bir nesnesi olan kara deliklerden bahsetmişken elime daha bugün geçen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bugün cumartesi olduğunu da hatırlatmalıyım. Çünkü her şeyi pazar sabahı erkenden uyanarak yapmayacağımı zaten düşünüyor olmalısınız. Neyse, bu ayın Popular Science dergisinin yapımcısı All About Space adlı dergisinde çıkan bir araştırmaya göre Spagettileşme etkisi adı verilen bir etkinin altına giren bir yıldız parçalanmış. Bu etki bir şeyin dev kütle çekimi altına girdiğinde oluşan bozulma olayıymış. Bu olay 3 ayrı teleskopla çok farklı dalga boylarında yapılmış ve 6 ay boyunca gözlemlenmiş. Aşırı kapsamlı bir araştırma sonucunda ilk kez bir kara deliğin bir yıldızı spagettileştirdiği ve sonrasında da emdiği gözlemlenmiş. Yıldızın etrafında yaşayan formlar varsa herhalde çok yazık olmuştur. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Evet, bu ilginç olayı ne kadar açıklayıcı anlattım bilmiyorum fakat anlattım. Ve bence diğer konuya geçebilirim. Ama önce bir şey söylemek istiyorum. Eğer söylerken hataları yapıyorsam aynısını bir daha çekemeyeceğim için tam mükemmel olmuyor. Neyse, konumuz kataloglar nedir ve ne işe yarar? Hangi kataloglar şu an kullanılır? Yıldızlar, gezegenler, yıldızlar arası maddeler, galaksiler, gazlar ve tozlar neye göre adlandırılır? Gibi soruların cevapları. İsterseniz başlayalım. İlk önce katalog nedir ve ne işe yarar sorusunu cevaplayalım. Kataloglar yıldızları, gezegenleri, gazları, tozları, bulut suları, H2 bölgelerini, yıldızlar arası maddeleri, galaksileri ve süpernova patlamalarını da dahil olmak üzere her şeyi numaralandırıp erişimi kolaylaştırmak için yapılmış arşivlerdir. Az önce bahsettiğim haberdeki olay için bile yapılan bir katalog var. Daha doğrusu buna benzer olayları katalogladıkları bir kataloğun içinde yer alıyor. Az önceki olayın adı AT2019QEZ olarak adlandırılıyor. Şimdiki sorumuz ise hangi kataloglar şu an kullanılır sorusu. Şimdi bir yolculuk yapacağız. Hayal edin. Şu an kullanılan katalogların en ünlülerine bir bakalım. Şu an o kadar çok şey kataloglanıyor ki sadece en ünlülerini alabiliyoruz. Neyse, ilk katalogumuz Messier kataloğu. Messier kataloğu Charles Messier adındaki bir adam yapmıştır. İçindeki nesneleri MXX olarak yani atıyorum M33, M101 olarak adlandırmıştır. Charles Messier çok önemli bir kuyruklu yıldız avcısıdır ve kuyruklu yıldızları çok sever. Her türlü kuyruklu yıldızı gözlemlemeye çalışır ve bu yüzden bu kataloğu oluşturmuştur. Fakat katalogda yer alanların hiçbir kuyruklu yıldız değildir. Messier'in bu katalog hazırlamasının sebebi kuyruklu yıldıza benzeyen cisimlerin kuyruklu yıldızlar ile karıştırılmamasıdır. Messier kataloğunda 110 adet gök cismi vardır ve hepsi küçük bir teleskopla bile görülebilir. Ayrıca Messier bu katalogdaki gök cisimlerini keşfediliş sırasına göre dizmiştir. Mesela Messier 1 olarak bilinen yengeç bulutsusu ta 1500'lerdeki bir süpernova patlaması sonucunda ortaya çıktığı için ve o zaman gözle görülebilir bir biçimde olduğu için Messier 1'dir. O zaman teleskop bile yoktu. İkinci kataloğumuz yine çok fazla kullanılan ve benim özellikle son birkaç aydır sık kullandığım NGC kataloğudur. NGC kataloğu parlak galaksileri ve bulutsuları arşivler ve içinde 8000 civarında galaksi bulunur. Açılımı yeni genel katalogudur. Adının açılımına benzememesinin nedeni adının İngilizce olmasıdır doğal olarak. New General Catalog'un yazılımında tüm baş harfler uyuşmaktadır. Bir başka katalog ise PGC kataloğudur. PGC kataloğu her yıl yenilenmektedir ve keşfettiğimiz tüm ama tüm galaksileri içinde barındırır. İçinde milyonlarca galaksi vardır. İçeriği PGC bilmem ne bilmem ne şeklinde yazılır. Sırada IC kataloğu vardır. IC kataloğu yine aktif bir şekilde radyo dalgaları yayan galaksileri ve bulutsuları barındırır. SN kataloğu patlamaları içinde barındırır. Ama biz listeyi böyle uzatabiliriz. Fakat böyle boş bir bilgi vermek istemiyorum. Çünkü en kullanışlıları dışında zaten pek kullanılan yok. Ha tabii çok profesyonel değilseniz. Ve zaten olmadığınızı biliyorum. Çünkü bu profesyoneller için çok ama çok başlangıç seviyesi bilgiler. Bombanın bitişine yaklaşıyoruz sanırım. Hani dırın tın tın tın T-Rex bombasının. Ama küçük bir konum daha var. Güneş sisteminin oluşumu desem, onu evrenin oluşumu ve ölümü bölümünde göstermek istiyorum. O zaman yine güneş sisteminden gidelim. Bu aralar güneş sistemindeki gezegenler hakkında cahil kaldığımızı düşünüyorum. Çünkü insanlık zaten budur. Hep her şeyin ötesine bakmak ister. Güneş sistemini keşfettik, hadi başka yıldızlara bakalım. Başka yıldızları keşfettik, hadi galaksilere bakalım. Galaksileri keşfettik, hadi kümelere bakalım. Ama keşfettiğimiz tek şey, hiçbir şey keşfetmediğimiz. Evet, bunu Sokrates'in sözünden alıntıladım ama şu anda geçerli. Ve bin yıllardır işlerin böyle olmasının tek bir sebebi var. Bir şey keşfettiğimizde onun üzerine yoğunlaşmak yerine hemen daha ötesini keşfetmeye çalışıyoruz. Güneş sistemi de insanlığın bu düşüncesinin kurbanı oluyor. Bir yandan bazı insanlar bu konuda yeni şeyler buluyor. Fakat insanlar kulak tıkacı ile tıkanmış gibi bunlara bakmak yerine güneş sistemi ne ki? Onunla ilgili her şeyi biliyoruz zaten. Fazlası gerekmez. Uzak galaksilerle ilgili çalışmaları yapsanıza yahu diyorlar. Ben de. Ben bu podcastlere ve blogumda hep galaksiler hakkında konuşuyorum ve yazıyorum. Mesela güneş sistemi konusunda birazcık bahsettikten sonra günün son konusu olan süper kümeleri de geçeceğim. O zaman güneş sistemi hakkında azıcık konuşalım. Haydi. İlk önce küçücük gezegenimiz Merkür. Merkür hakkında bayağı değişik bilgiler var. Mesela bir gün bir yıldan daha uzun. Ayrıca atmosferi yok. Boyut olarak en küçük gezegen ve uydusu olmayan iki gezegenden biri. Yüzeyinde canlı yaşam bulunması çok zor çünkü güneş radyasyonuna aşırı derecede maruz kalıyor. Ayrıca güneş radyasyonu ile yaşayan değişik bir canlı tür de ortaya çıkamaz çünkü şartları bununla sınırlı değil. Neyse, Venüs. En kalın atmosfere sahip taş gezegendir. Yine uydusu yok ve sıcaklığı ortalama 450 derece ile güneşe en yakın olmasa bile en sıcak gezegen. Nedeni yoğun bir atmosferinin olması. Dünya. Dünya aslında Tiya ve Bebek Dünya adı verdiğimiz iki gezegenin çarpışması ile meydana geldi. Bu çarpışma Ay'ı da doğurdu. Mars. Mars, Dünya'dan sonra uydular hariç en yaşanabilir gezegen. Küçük bir atmosferi var. Sıcaklık 0 derece ile eksi 70 derece arasında değişiyor. Deimos ve Phobos adında iki uydusu var. Deimos dehşet, Phobos da korku anlamına geliyor. Ceres, aslında Plüton'dan önce keşfedilen fakat bir süre boyunca asteroid olarak düşünülen bir cıca gezegen. Astronomik kuşağındaki en büyük cisim. Jüpiter, en büyük gezegen ve dolayısıyla neredeyse 100 tane uydusu bulunuyor. Genellikle zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi var. Küçük ama sağlam demir bir çekirdeği var. Onun dışında atmosferi gibi kendisi de gaz. Satürn, Jüpiter'den sonra en çok uydusu bulunan gezegen ve diğer gaz devlerinin sönük olmasına rağmen onun çok belirgin halkaları var. 6 ana halka ve onlarca ara halkası var. Halkaları her saniye daha da fazla yok oluyor. Fakat merak etmeyin, tüm halkalarının gitmesi milyonlarca yıl alacak. Ayrıca halkaları buzlar ve kayalardan oluşuyor. Uranüs ve Neptün ile ilgili söyleyebileceğim az şey var. Sadece ikisinin de sıcaklığı eksi 200 derece civarında. Plüton ve diğer cüce gezegenler Kuiper kuşağında bulunan Merkür'den birazcık daha küçük mini gezegenler. Ama önce cüce gezegeni ayrı anlatmalıyım. Sedna cüce gezegenini. Sedna'nın yörüngesi sigaraya benziyor. Fakat sigaranın bir uzunda güneş var. Ucunda. Ucunda güneş var. Öyle düşünün. Ayrıca bilinen en uzak cüce gezegen. Unutmadan söyleyeyim, 6 cüce gezegen var. Neyse, yeter artık. Umarım kaliteli bilgi verebilmişimdir. Son olarak süper kümelerden bahsetmek istiyorum. Zaten kolay bir iş, 1-2 saniyelik. Hani biz kümelerden bahsetmiştik ya, o kümeler bir araya gelip süper kümeleri oluşturuyor. Biz Başak süper kümesindeyiz. Çünkü Başak süper kümesinin başını Başak kümesi çekiyor. Adı bu yüzden. Neyse, anlatmam gereken süper kümeleri de gerçekten çok kısa bir sürede anlattığıma göre artık sonlandırabilirim. Bir saniye durun, bu müzik son değil, sadece arada geldi. Öncelikle geç oldu. Pazar atmam gerekirdi ama Perşembe gününe denk geldi atmam. Bu yüzden bir sonraki bölümü bu değil önümüzdeki pazara kaydettim. Ayın 20'sine denk geliyor. Böylece bir daha gecikme yaşamam bir süre. Çünkü bu süre içerisinde 2. bölümü bitirip 3. bölüme de başlarım. Neyse, bu bölümün etkinliklerini siz kendiniz belirleyin diye düşündüm. Mesaj linkinden bana tarihi ve bu bölümün adını söyleyerek ne yaptığınızı anlatabilirsiniz. Eğer gelen olursa mutlaka bakacağım ve eğer anlatma planıma uygun yaptıysam bölüme de koyacağım. Bu sefer sesli mesaj kutum boş ve en azından birkaç tane mesaj beklerdim. Mesajlar için ayırdığım zaman dolmadığı için yarım saati geçemedi bu podcast. Neyse, sorularınızı aşağıdaki linkten atabilirsiniz. Sağlıklı yaşamanız dileğiyle. Görüşmek üzere. Rüzgar'a yeni çare. (Gülüyor)